Başkent Birikimleri Programı'nın bu haftaki konuğu Sayın Vahit Erdem. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de iyisiniz.
İyiyim, çok teşekkür ederim. Çok tanınmış, uzun yıllar hizmet etmiş bir politikacısınız. Fakat ben yine de sizinle ilgili izleyicilerimize bazı detaylar vermek istiyorum.
Tabii.
Uygun görürseniz. Sayın Vahit Erdem, Kırıkkale doğumlu. İnşaat yüksek mühendisi ve ekonomist. İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. Southampton Üniversitesi'nde eğitimine devam etti ve Bradford Üniversitesi'nde ihtisas yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Savunma Sanayi kurucu müsteşarı oldu. Başbakanlık başdanışmanı olarak görevine devam etti. Büyükelçi unvanı aldı ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Birçok ödülün yanı sıra Güney Kore, Fransa Devlet Liyakat Nişanı yani Legion d'Honneur sahibi, 22. dönem ve 23. dönem milletvekilliği yaptı. NATO PA Türk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
Evet, hoş
esasında özgeçmişinizde epey fazla detaylar var. Ben sadece özetini aktarabildim.
Ki,
buyurun tabii ki.
Halk beni toplu konut ve kamu ortaklığı özelleştirme idaresi olarak başkan olarak ilk tanıdı. Evet. Planlamadaki daire başkanlığından sonra Özal seçimi kazanıp başbakan olunca bir takım yenilikler başlamıştı o zaman biliyorsunuz. O evet. Yenilikler içerisinde toplu konut kamu ortaklığı özelleştirmede ilk kurumlardan biridir. Onun da kurucu başkanlığını yaptınız.
Siz zannediyorum 1960'lı yıllardan itibaren rahmetli Turgut Özal'la birlikte görevde bulundunuz.
67'den itibaren planlamada.
Biraz onunla ilgili detaylar alabilir miyiz?
Evet, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olunca Özal müsteşar olarak Teknik Üniversitesi'ye planlamaya istihdam edilmek üzere öğrenciler arasından, mezunlar arasından bir kişi gönderilmesini istemiş mektupla. Bana da söylediler. Ben olur dedim. Başka bir göreve evet demişken Kaban Barajı o zaman inşa haline başlıyordu.
Meşhur tabii.
Ebasco firmasında başlayacak yerde. Üç arkadaş geldik. Kazandık Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmayı.
Hepiniz Kırıkkale'den mi geldiniz?
Yok, hayır. Birisi Mersinli, birisi Karadenizli. Değişik bölgelerden. Diğer ikisi biz buranın havasını ağır bulduk. Biz çizmeye girip giyip şantiyecilik yapacağız vesaire dediler. Onlar kalmadı planlamada. Yani kazandıkları halde ben kaldım. Benim sınıf arkadaşlarım biliyorsunuz o zamanlar Türkiye şantiye gibiydi. Barajlar, otoyollar o zaman da başlamıştı. İnşaat mühendislerine de çok iş vardı. Hepsi zengin oldular. Özel sektöre giderek. Ben ise devlette kaldım ve devlette pek çok görevlerde bulundum. Dolayısıyla Özal'la 67'de planlamada tanıştım. Ve Özal'ın Amerika'ya gidişi 71 muhtırasından sonra, geldikten sonra bir müddet özel sektörde çalışması dönemleri hariç ölünceye kadar hep beraber çalıştım Özal'la. Tekrar başbakanlık müsteşarı ve Devlet Planlama Müsteşar Vekil oldu 1979'da Ecevit hükümeti şeyden düşünce iktidardan
evet.
Demirel azınlık hükümeti kurdu. O zaman ciddi ekonomik sıkıntılar vardı Türkiye'de, yokluklar, kıtlıklar. Ekonominin başına Süleyman Demirel, ikisi Allah rahmet eylesin, Demirel'den
İnşallah Allah rahmet eylesin.
Vefat etti biliyorsunuz. Özal'ı getirdi. Başbakanlık Müsteşarı, Planlama Müsteşar Vekili olarak. Ben de birinci hafta kendisini tebriğe gittim hayırlı olsun diye. Dedi ki sen bu odadan geri çıkamayacaksın.
Yetmiş.
Senin danışmanım olacaksın. Nerede oturacağım? Aynı odada. Hakikaten o tarihten itibaren devamlı toplantılar, yurt içi, yurt dışı hep Özal'la beraber oldu. 24 Ocak kararları hazırlandı. Türkiye yokluklar ve kıtlıkları bir takım tedbirlerle aşıldı. O dönem anlatırsak Türkiye'de karma ekonomi vardı. Özal gelinceye kadar. Türk ekonomi tarihinde birinci dönem devletçi dönem. Atatürk'le başlayan ki mecburen Türkiye'de sermaye yok. Özel sektörde. Bu 50'lere kadar sürdü. Menderes'le Allah rahmet eylesin beraber karma ekonomi sistemi başladı. Yani ekonomide hem devlet hem özel sektör müşterek faaliyette bulunmaya devam ettiler. Ta 1983'e kadar. Özal gelince artık dünyanın gidişatı karma ekonomiyi de kaldıramayacak durumdaydı. Dünyada piyasa ekonomisi, liberal ekonomisi, rekabet koşulları ağır bir şekilde hakim olmaya başladı dünyaya. Dolayısıyla Özal da 24 Ocak kararları ve onun devamı olan Özal'ın başbakanlığı döneminde liberal ekonomiye geçti Türkiye. Ve böylece Türkiye ekonomik krizleri o tedbirlerle açtı. Hatırlanırsa dış ticaret rejimi tamamen devletin kontrolündeydi. Listelerdeki olan mallar ancak ithal edilebiliyordu, ihraç edilebiliyordu. Türk parası kıymeti koruma kanunuyla dolar taşımak yasaktı. Bütün dışarıdan gelen ithal yasağı olan mallar kara borsayla geliyordu Türkiye'ye. Kağıt üzerinde yasak ama piyasada satılıyordu.
Serbestti tabii ki.
Kamu iktisat teşebbüslerinin ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatını devlet belirliyordu.
Evet.
Piyasadaki fiyatı başka, devletin belirlediği fiyat başkaydı. Yani arada büyük fark vardı. Böylece kara borsadan, kamu iktisat teşebbüslerinin ürettiği mal ve hizmetlerden arada aracılar müthiş para kazanıyordu. Vergi de ödemiyorlardı. Bütün bunlar kaldırıldı. Tek fiyat sistemine geçildi. Türk parası kıymeti koruma kanunu kaldırıldı ve serbest bırakıldı dolar taşımak. Çünkü dolar taşıyamazsanız nasıl yurt dışına gideceksiniz? İthalatçı, ihracatçı nasıl yurt dışına gidip mal ihraç edecek veya mal ithal edecek vesaire?
Esasında gereksiz yasaklardı değil mi?
Tabii yani.
Yani bu kadar.
Hatta bir hazine müsteşarı ki o zamanın sisteminde yetişmiş, sonra Özal'ın zamanına da gelmiş bir hazine müsteşarı bir gün konuşurken biz komünist sistemdeymişiz, farkında değilmişiz. Özal gelinceye kadar demişti. Yani her şey yasak, devlet kontrolünde, devlet müsaadesine tabi bir sistemimiz vardı. O sistemle Türkiye'nin sıçrama yapması, ekonomik kalkınması dünyanın o şartlarında mümkün değildi. Ama karma ekonomi döneminin hakim olduğu dönemde dünya şartları da o kadar serbest piyasa ekonomisine geçmemişti. Ben tenkit için söylemiyorum. O dönemde de çok büyük işler yapıldı. Mesela Süleyman Demirel'in 65-71 döneminde yaptığı hizmetleri unutmak mümkün değil. Türkiye'de birçok sanayiler o dönemde kuruldu. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyordum ben. 5 yıllık planlar hedeflerine ulaştı. Kalkınma hızı %7 ortalama 5 yıl süreyle. Ve enflasyon %10'un altında o dönemler, öyle dönemler de geçti. Hı hı. Fakat 71 muhtırasından sonra maalesef bu istikrarlı ekonomi bozuldu. Koalisyon dönemleri başladı. İşte partiler arası mücadele şiddetlendi. Milliyetçi cephe hükümetleri vesaire. Ta 12 Eylül 80'e kadar bir karmaşa içinde geldik. Sonunda 12 evet, Eylül 1980 ihtilali oldu. Yani belki bir soruyla başka alanlara girmiş oldum ama evet. Bunlar yaşadığımız hadiseler.
Önemli dönemlerde bulunmuşsunuz tabii ki.
Evet, evet. Yani Özal'la çok yakın evet. çalıştığımı ifade etmek için bunları anlattım. Bütün bu Özal'ın faaliyetlerinde hep yakın çevresinde görev yaptım. Evet.
Sonrasında tabii karmaşa bir müddet durdu.
Fakat 12 Eylül 80'den itibaren
evet, yeniden Türkiye terörle karşı karşıya kaldı. Ve o dönemden beridir de ivme kazanarak PKK olayları devam ediyor. Şu anda da tabii ki başımızda çok büyük bir bela var.
Evet.
Allah inşallah kurtarır ama Güneydoğu'da halkımız bayağı bir sıkıntı içinde. Son yıllarda tabii ki AK Parti hükümeti bir takım şeyler denedi. Çözüm süreci adında bir zaten malumunuz bir süreç başladı. Baştan tabii biz şey dedik yani burada bir politik bir takım şeyler deneniyor. Ve şehit haberleri de gelmiyor. Dolayısıyla da olabilir. Yani hükümetler, devletler çeşitli şeyler deneyebilirler terörü durdurmak için. Fakat arkasında Güneydoğu'dan çok değişik haberler gelmeye başladı. Hem işte bizim medya, televizyon vesilesiyle halkla bağlantımız, verdiğimiz konferanslar vesaire dostlarımızdan aldığımız bilgilerle Güneydoğu'da çok ciddi PKK'nın alan hakimiyeti elde ettiği ve oralarda artık halka rahat huzur vermediği bir şeyi haberleri gelmeye başladı. İşte silahlı adamların sokaklarda kahvelerin basıldığı, evlere istedikleri gibi girdikleri, haraç kestikleri vesaire vesaire. Evet. Biz de tabii bundan çok büyük sıkıntı duymaya başladık ve çözüm sürecinin bitirilmesi için var gücümüzle hükümetten ricalarda bulunmaya başladık. Fakat bu yıllarca daha devam etti. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Yani biz tabii bunun devamını bir hata olarak gördük.
Şimdi evvela 80 ihtilaliyle başlayalım.
Evet.
12 Eylül öncesi ben devlet planlama teşkilatındaydım. Özal başbakan müsteşarı, müsteşar planlama müsteşar vekiliydi. Beraber çalışıyorduk. O arada ben bir aylığına Çin'e gittim. Ben Çin'deyken oldu 12 Eylül ihtilali. Şimdi 12 Eylül ihtilali diğer tabii ihtilallere hepimiz karşıyız. Askeri müdahalelere. Ama niye karşıyız? Durup dururken olursa. Mesela 71 muhtırasına karşıyım ben. Lüzumsuz bir muhtıra. Çünkü Türk ekonomisi biraz evvel de söylediğim gibi ortalama %7 hızla kalkınıyor. Enflasyon %10'un altında. Ekonomik gelişme ve sanayileşme, tarımsal üretimin artırılması, verimliliğin artırılması konularında büyük yatırımlar var, işler iyiye gidiyor. 71 muhtırası Türkiye'nin kimyasını bozdu, onu söyleyeyim. Olmasa iyiydi. Ama 80 öncesine geldiğimiz zaman öyle bir kaos ortamındaydı ki Türkiye. Sendikalar ikiye bölünmüş, üniversitelerde ders yapılamıyor. Öğretmenler ikiye bölünmüş, polis ikiye bölünmüş. Cumhurbaşkanı seçilemiyor ve ikisine de Allah rahmet eylesin. İkisini de severim. Tabii Demirel'le de yakın çalıştım. Hem Süleyman Demirel hem Süleyman Demirel başbakan, Ecevit muhalefet lideri anlaşamadılar. Sağ sol çatışması şiddetlendi. Şiddet de devam etti. Ben düşünüyorum şimdi. Acaba sivil yöntemlerle ihtilal askeri müdahale olmadan o kaostan kurtulabilir miydi? Hayır. O şartlardan kurtulamazdı ve 12 Eylül olmak durumunda kaldı. Şimdi herkes 12 Eylül ihtilalini, 12 Eylül'ü yapanları tukaka ilan etti, vatan haini ilan etti. Geçenlerde de 2-3 gün evvel 12 Eylül döneminin başbakanı vefat etti. Bülent Ulus'u planlamadayken yakın çalıştım. Son derece beyefendi, düzgün, vatanperver, kibar bir insandı. Şimdi bunu söyleyince ben askeri dönemi övüyor değilim. Şartların zorladığı bir durum ortaya çıktı. Fakat 12 Eylül oluşu öyle ama 12 Eylül sürecinde bir takım yanlışlar yapıldı. Onu da kabul edeyim.
Bir hayli. Yani.
Çok yanlışlar yapıldı. Evet. Sıkı yönetim komutanları. Gerek sağ gerek soldan denge sağlamak için insanlar idam edildi. İşkenceleri. Bunları da kabul etmem mümkün değil.
Mümkün değil.
12 Eylül unutmasını mecburi kabul ediyorum. Ama ondan sonra bu tip uygulamaları da tabii ki kabul etmek mümkün değil. Hiçbir kimse kabul etmez. İşte o ortamda Özal 12 Eylül dönemi sendikaları sisteme bağladı. Okulları sisteme bağladı. Yani okulları geri dershaneye gönderdi. Öğretmenlerin aylığını bitirdi falan. Özal bu şartlar altında büyük reformlar yaptı başbakan olunca. Ve 1984'te Türkiye tekrar istikrara kavuşup tekrar kalkınma yolunda ciddi mesafeler alırken PKK kuruldu. Şimdi bunlar hep Türkiye'nin istikrarlı dönemlerinde oluşan şeyler. Önce küçümsendi PKK. Rahmetli Özal'ı çok severim, o da küçümsendi. 3-5 çapulcu falan gibi. Ama zamanla güç kazandı PKK. Ve Güneydoğu'da yıllarca can aldı. İşte rakamlara göre 30 bin, 40 bin insanımız vefat etti.
Ki bu bence resmi rakam, bu öldürüldü. Kat kat fazla
peki,
şehit vermiş
PKK,
olabiliriz.
İşte Kürt davasını güttüğünü ispat ediyor. Peki ölenler, 30 bin kişi içinde ölenlerin çoğunluğu Kürt değil mi? Askerimiz öldü, polisimiz öldü. Her etnik gruptan insan öldü ama en çok ölen de Kürt vatandaşlarımız. Şimdi böyle devam etti geldi PKK sorunu. 1990'ların sonunda Doğan Güreş Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olduğu, Tansu Çiller'in Başbakan olduğu dönemde PKK'ya ciddi darbeler oldu. Bunu kabul etmek lazım. Ve 2002'ye geldiğim zaman PKK çok zayıflamış, bitme noktasına gelmişti. O arada AK Parti iktidara geldi. Ve Amerika'nın Orta Doğu politikası baş göstermeye başladı. Ve Irak'a Amerika müdahale planlarına başladı, biliyorsunuz.
Peki bir soru sorabilir miyim? Amerika'nın Orta Doğu planları dolayısıyla Türkiye'de bir darbe zemini hazırlanmış ve arkasından da PKK'nın kuruluşu gerçekleştirilmiş olabilir mi?
Yani çeşitli yorumlar yapılabilir. Evet. Ama elimde delil olmadığı için, ama şunu söyleyebilirim. PKK bir dış güçlerin de desteklediği bir organizasyon.
Hatta kurduğu diye düşünüyorum.
Hatta ben burada Kamuran İnan'da rahmetli anayım. İşte birkaç hafta vefat etti. Evet. Kendisi de Güneydoğulu, Bitlisli, Kürt kökenli vatandaşımız. Son derece milli bir vatandaşımız. Sık sık da görüşürdük. Bu konular açıldığı zaman Vahit Bey, Batı Türkiye'yi büyük görüyor. Onun için küçültmek istiyor derdi.
Bu çok doğru bir yorum bence. Yani, bir de bunu ağızlarıyla ikrar ediyorlar. Zaten CIA yöneticileri, Amerikan derin devletinin önde gidenleri yani, devamlı son yıllarda Türkiye'ye dikkat çekip Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olduğunu ikrar evet. ediyorlar.
Yani bu Kamuran Bey'in sözü.
Doğru söylüyorsun.
Benim elimde sağlam delil olduğunu söyleyemem. Bu bir Kamuran Bey de biliyorsunuz önemli bir diplomat. Yurt dışında önemli evet. görevlerde bulundu vesaire. Şimdi Irak müdahalesi ve Türkiye'nin tezkereye red oyu vermesi birçok süreçlerden geçti. Bu detaylara girmeyeyim, uzar. Bu süreçlerde PKK yeniden canlandı. Çünkü Kuzey Irak, Kandil'e PKK konuşlandırıldı. Ve büyük bir şekilde güç kazandığı gibi silahlanma yönüne, silahlanma imkanına kavuştu diyeyim. Nereden geldi bu silahlar? Bir takım devletlerden geldi tabii ki. PKK'nın fabrikası yok. Öyle silah üreten bir şeyi de yok. Dışarıdan destek aldı. Ve böylece Kandil'de tekrar PKK yerleşti ve Türkiye terörist, Türkiye'den topladığı işsiz, masum gençleri dağa çıkararak yönetim orada ve yine tekrar Türk askerine, Türk polisine, bölgeye maalesef musallat oldu. Bu böyle, bu süreç devam etti. 2007 seçiminde AK Parti, ben de o zaman milletvekiliydim. Güçlü bir şekilde kazandı. Kazanınca işte 2009-10 civarında zannediyorum bu açılım politikası ilan edildi. Ben de o zaman milletvekiliydim. Şimdi evvela Kürt açılımı dendi. Sonra Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi dendi. Sonra Demokratikleşme Programı dendi. Bir takım isimler de verildi. Fakat ben müşahede ettim bir müddet. Bunun nereye gideceğini tahmin etmeye çalıştım. Bizim basınımız, şimdi konuştuğumda bir basın, bizim televizyonlarımız da öyle bir koz verildi ki her gün televizyonlarda bölücü ağzıyla konuşan tipler hakim oldu. Açık oturumlar, şunlar, bunlar, efendim, şu vesaire, bir kamuoyu oluşturuldu. Neredeyse Türkiye bölünmeye hazırlandı.
Çok doğru.
Yani bunu üzülerek ben takip ettim. Şimdi isim vermeyin. Belli başlı büyük televizyonlar. Bu şuurlu veya şuursuz bilemem.
Şuurlu, çünkü şuursuz olsaydı eğer hatalar, belki yanlışlıkla yapılan şeyler bir müddet sonra durdurulup telafi edilme yoluna gidilirdi. Bunlar istikrarlı bir yolun içine
girdiler. Devamlı bu işlendi. Ben çok üzüldüm. Sonra bu açılımı nasıl olacağına dair yapılan toplantılarda hep sol ve yani sol sağ demek de istemiyorum ama PKK sempatizanı veya aydın dediğimiz, şimdi başbakanın da kızdığı, o, cumhurbaşkanımızın, ama o zaman onlara sempatiyle baktığı kişilerle yapılan toplantılarda bu açılım konusu sürdürülmeye çalışıldı. Ve o zaman benim beyanatlarım başladı. Ben bu sürece bu şekliyle karşı olduğumu söyledim. Tabii ki Güneydoğu'da barışın ve huzurun teessüsü sağlanması ve terör olaylarının ortadan kaldırılması Türkiye'nin içte ve dışta güçlenmesi demektir. Bunda bütün halkımız, kendisine Türk'üm diyen, Kürd'üm diyen kim derse desin, hepsinin menfaatine. Güneydoğu'ya da yatırımlar akar, efendim Güneydoğu'ya yollar, köprüler hepsi yapıldığı gibi ki çoğu yapıldı. İstihdam oluşturucu pek çok tesisler yapılır ve gençlerimiz oralarda aş ve iş bulurlar, evlenirler, geleceğe ümitle bakarlar. Bu ortam asla bu ortama müsaade edilmedi. Bakın Özal zamanında ben Toplu Konut Kamu Ortaklık Dairesi Başkanı iken Köyteks diye bir kurum kuruldu. Bunun amacı tamamen kalkınma öncelikli görevlere sanayi tesisi yapıp işletmesini özel sektöre devretmekti. Ben yönetim kurulu başkanıydım. Sümer Bank ve bazı kamu ticaret teşebbüsler ortaktı. Yaptık, bir takım fabrikalar da yaptık. Ama hepsi PKK tarafından yıldırıldı, oraya giden özel sektör. Yani devlet yaptı, özel sektöre verdi. Yıldırıldı, makinaları yakıldı ve kaçırıldı. Şimdi tarihi tecrübelere kullanmadan açılım yaparken kullanmadan bir takım yanlışlar yaparsan telafisi mümkün olmayan noktalara gelirsiniz. Şimdi oraya geleceğim. Analar ağlanmasın dendi ve halkın hoşuna gitti. Hiçbir ana çocuğunun ölmesini istemez. Kim olursa olsun. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Irak'a müdahale edeceğim diye bir referandum yapsa red oyu çıkar. Çünkü onların da çocuklar oraya gidecek. Ama devletlerin bekası için maalesef analar dağılıyor dünya kurulduğundan beri. Ağlamasa iyiydi ama bugün daha çok ağrıyor analar.
İşte ben de onu diyecektim.
Bugün daha çok ağrıyor.
Yanlış politika uygulandı.
Şimdi netice itibariyle süreç iyi yönetilemedi. Niye süreç hem iyi yönetilemedi hem muhatap yanlış seçildi? Acaba Güneydoğu'daki barışı, istikrarı biz Türkiye'yi bölmek isteyen bölücülerle mi yapmak gerekirdi? Müzakere dediğimiz şeyi veya görüşmeyi, yoksa Güneydoğu'nun temsilcisi devletine sadık, devletinin yanında olan oranın ileri gelen illerinin kişileriyle mi yapmamız lazım? Ya bunu hep söyledim.
Doğru fikrimiz.
Hayır, o zaman da söyledim, bugün de söylüyorum. Tabii ki kafasına bölünmeyi koymuş, onların iplerinin çoğunun dışarıda olduğu bir örgütle müzakere yaptınız. Askere dediniz ki aman bunlara dokunmayın. Polise dediniz ki aman bunlara dokunmayın. Analar ağlamasın. Ne oldu? PKK Güneydoğu'da güç kazandı. Halkı yanına çekti. O Güneydoğu'da kim güçlüyse mecburen halk ona yönelir.
Çünkü kafasına silah dayanmış bir kişinin zaten seçme hakkı kalmıyor.
Devletine, milletine bağlı Güneydoğu'daki Kürt kökenli vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu PKK bayrağı altında toplandı. Bu süreçte maalesef üzülerek söyleyeyim. Abdullah Öcalan işte bir Nevruz'da Diyarbakır Meydanı'nda milyonlarca kişiye ekranlardan hitap ettirildi. E şimdi Türkiye bunu işte cani, vay bebek katil diye içeri attırıldı. Sonra da orada meydanlarda konuşuldu. Ben bunları fact, olay olarak anlatıyorum. Bunlar olmuş olaylar. Ne oldu o zaman? Ayrılıkçılık heyecanı Güneydoğu'daki vatandaşlarımızda şey buldu. Neşvi nema diyelim. Yani yayılma imkanı buldu. DTP, bugünkü BDP mi? DTP mi? İsim çok değişiyor. Güneydoğu'lu parti temsil eden parti bazen
HDP.
HDP 6 Haziran'da iyi oy aldı. Niye oy aldı? Milleti kandırdığı için. Ben biliyordum. Sonra ne oldu? Şimdi ne diyor? Biz devlet kuracağız diyor. Özellik de olur. Ayrı devlet de olur. Bilmem ne diyor. Bunun böyle olduğunu eğer Türkiye'yi yönetenlere bizim istihbarat örgütlerimiz söyleyemediyse, doğru dürüst bilgi veremediyse burada bir zafiyet var demektir. Şimdi benim gördüğümü, ben ileri görüşlü falanım demiyorum. Ama siz işte benim bir linkimi bulmuşsunuz. Ben de okudum, unuttuydum onu.
Çok güzel bir
2014'ün açıklama. Başında o günkü söylediklerim, endişelerim bugün maalesef olduğu gibi ortaya çıktı. Ne oldu? 2006 seçimlerinden sonra tekrar bir kargaşa ortamı yaratıldı. Nispeten Kürt kökenli vatandaşlarımız bir kısmı tekrar AK Parti'ye oy verdi. Bir kısmı. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın. 2-3 gün evvel İstanbul'a gittim ben. İsmini vermeyeceğim. Eski ANAP döneminde milletvekili yapmış. Muş milletvekili. Sohbet ettik. Dedi ki biz devlete millete bağlı insanlarız. Asla PKK ile şeyimiz olmadı. Ama öyle bir yere gidiyoruz ki altımızdan halk kaydı. Bunu sadece o söylemiyor. Bu açılım sürecinde ben milletvekiliyken Güneydoğu'da benim karşı çıktığımı duyan bir takım aşiret reisleri bana geldi. 40 aşiret reisi. Konuştuk. Başbakanla hani onlarla görüştürmemi, başbakanla onları görüştürmemi söylediler vesaire. Ben aradım işte başbakanlık müsteşarıyla görüştüler vesaire. Ne elde ettiler bilemem. Onlardan aldığım bilgi de aynı mahiyetteydi. Güneydoğu tamamen PKK'ya terk edildi. Güneydoğu'daki halk oraya kaymak durumunda kaldı. Şimdi PKK orada devlet oluşumu içerisinde. Adaletini kurdu. Mahkemesini kurdu. Efendim vergisini almaya başladı. Özerk, şimdi kendileri de söylüyor. Ne deniyor ona? Özerk değil de kantonları kurmaya başladılar. Aynı Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin kurduğu kantonlar gibi. Bunları devlet görmediyse burada bir tuhaflık var. Ne zamanki tekrar çatışma başladı, vay bunlar yığınak yapmış, Güneydoğu'da silah yığınağı yapmışlar, bu açılım sürecinde güçlenmişler, her taraf silah dolu, sokak sokak şimdi çarpışma oluyor. Bundan da yine halk vatandaşımız zarar görüyor. Bir de o yönü var. Tamam, temizlenmesi lazım. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün mutlaka teessüsü lazım. Herkes de demokratikleşmeye de karşı değilim ben. Kimse karşı değil.
Kimse
herkes
karşı.
Kendi kimliğini ifade etsin. Dilini konuşsun. Hiçbir itirazım yok. Kürdüm diyen Kürdüm desin. Diğer etnik gruptaki de etnik. Ama bir milletiz biz. Burada 1000 yıllık bir coğrafya var. Bu coğrafya yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafya dev olarak anılmış. Türk coğrafyası olarak anılmış. Bunu biz de demiyoruz, Batılılar söylüyor.
Mesela ayrıca da şereftir Türk'üm demek. Neden? Şimdi, öyle bir hale geldik ki, özür dilerim araya evet. Girdim ama Türk'üm dedirtmez oldular. Halbuki olur biz mı? Üst kimlik
yani,
olarak Türk ifadesini
Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası Türk milleti.
Kesinlikle öyle.
Ama dediğim gibi içinde pek çok etnik grup var. Onlar da kendisini ifade edebilir. Ona hiçbir şey demiyoruz. Ama millet kavramını yok ederseniz, lime lime derseniz devlet olamazsınız. Onun için bugünkü geldiğimiz nokta endişe verici. Herhalde Suriye'de olan olayları da sorarsanız söylerim. Bu bir yeniden Orta Doğu'nun yapılandırılması, yeniden bir harita çizilme sürecidir. Evet. Türkiye buna çok dikkat etmeliydi ta baştan beri. Evet. Nerede yer alacağını baştan, nasıl davranacağını, nasıl politika izleyeceğini baştan çok iyi belirlemeliydi. İnşallah öyledir.
İnşallah. Yani. Ben yöneticilerin bazı şeylere iyi niyetli başladıklarını düşünüyorum. Fakat,
tabii ki.
Fakat etraflarında bence farklı derin devletlere hizmet eden insanlar oluyor. Yani bunlar azdır çoktur ben bilemem. Ve bunlar maalesef yöneticilerimizi çok farklı yollara yönlendiriyorlar. Yani öyle bir karmaşık tablolar ortaya koyuyorlar ki sanki bu karmaşık tablodan çıkış yolumuz şu yola doğru, tek yolumuz budur diye ifade evet. ediyorlar. Evet. Halbuki gösterdikleri yol belki dünyanın çeşitli derin devletlerinin Türkiye için çizdikleri plan oluyor.
Yani
dolayısıyla
Türkiye,
da
doğru. Evet, pardon. Türkiye tabii zor bir coğrafyada. Bu coğrafya üzerinde Rusya'nın da Batı'nın da büyük bir ilgisi olduğu biliniyor.
Amerika başta
Avrupa'nın ilgisi olduğu biliniyor. Hepsinin ilgisi var. Tarih boyunca Osmanlı'dan itibaren bu mücadele devam ediyor. Şimdi böyle olmakla beraber Batı bizim düşmanımız demek istemiyorum. Dostumuz, Bizanto'da beraberiz. Ama bunu iyi kullanmamız lazım. Açık vermememiz lazım. Tabii ki hükümetlerin, AK Parti hükümetinin yöneticilerinin niyetlerinin iyi olduğundan şüphemiz yok. Hiçbir ülkenin hükümeti o ülkenin kötü olmasını istemez. İsterse ucu kendine de dokunur. Ama uyguladığınız politikaları çok iyi belirlemeniz lazım. Arşivlerimizi iyi bilmemiz, tarihimizi iyi bilmemiz, kurumları iyi kullanmamız lazım. Bakın bu vesileyle şunu söyleyeyim. 3-4 sene oldu mu bilmiyorum. Bir konferansa gittim ben. Büyükelçilik yapmış. Şu an şimdi 80'li yaşlarda. Kitapları var 70-80 kitap olan bir büyükelçi. Hı hı. Türkiye'nin dış politikasını anlatıyor idi. Orada Güneydoğu ile ilgili, Güneydoğu ile ilgili değil pardon, Orta Doğu ile ilgili şunu söyledi. Atatürk'ün Dışişleri Bakanlığı'na 3 tavsiyesi vardı. Yazılı tavsiyesi veya direktifi diyelim. 1. Sovyetlere tahrik edici politika izlemeyin. 2. Emperyalist güçlerin arkasında durmayın. 3. Arapların iç işlerine karışmayın.
Hepsi de doğru.
Şimdi üçünün de ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.
Görüyoruz.
Şimdi burada emperyalist güçler, tabii o zaman emperyalist güçler vardı. Şimdi de var gayet tabii. Şimdi bir Orta Doğu politikası oluştu. Amerika'nın öncülüğünde. Büyük Orta Doğu projesi. Bunun ne olduğunu biz iyi anladık mı? Ilımlı İslam Büyük Orta Doğu projesi. Sonra Gondoliza Rice Başkan Bush zamanında Orta Doğu haritaları yeniden çizilecek dedi.
Bu size ne? Yani Amerika'ya ne?
Hatırladınız defa, değil mi?
Tabii ki hatırlıyorum.
Şimdi bu ne
çok
demek?
Çok büyük rezalet.
Bunun ne manaya geldiğini, bunu söyleyen Amerika Dışişleri Bakanı, bunun ne manaya geldiğini Türkiye'nin çok iyi etüt etmesi, ona göre politikalar üretmesi gerekiyordu. Evet. Bunların başımıza geleceğini tahmin etmesi gerekiyordu. Şimdi biz Orta Doğu politikasının tam arkasında durduk. Bilerek bilmeyerek. Ve Arapların iç işlerine karışıp taraf olduk. Yani Araplar, bakın geçenlerde Mısır'da bir toplantı yaptı Arap Birliği. Biliyorsunuz Türkiye, Irak'ın arzusu üzerine, isteği üzerine Irak'a eğitim için asker gönderdi.
Evet.
Ama Arap Birliği karar aldı. Türkiye derhal şeyini çeksin diye. Ki hani Suudi Arabistan'la biz aynı kamptaydık. Hani bir şeyle Dubai ile mi aynı kampta?
Katar kuvveti.
Katar'la falan. Şimdi yani Atatürk'ün dedikleri ortaya çıktı. Bunlarda bir dizayn hatası var. Yoksa kötü niyet olmadığını hepimiz biliyoruz ama dizayn hatası var. Planlama hatası var.
Bir izninizle şey söylemek istiyorum. Bir yerde bizi herhangi bir güçle, bir terör örgütüyle çarpıştırmak istediklerinde Türk devleti asker yollasın diyorlar. Bir yerde eğer biz asayişi temin edip oraya düzen getireceksek ve bir takım hayırlı ticari ve evet, insani faaliyetler içine gireceksek mutlaka askerinizi geri çekin diyorlar.
Yani Türk askeri oraya tabii ki oranın düzenini sağlamak, eğitim vermek üzere gitti. Türkiye'nin menfaati Orta Doğu'da yeni devletlerin oluşmaması.
Tabii,
doğru. Orta Doğu'da devletlerin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Eğer Irak 3'e ayrılırsa, Suriye 3'e mi 4'e mi bilmiyorum ayrılırsa Orta Doğu'da kaos olur.
Mısır zaten bu, perişan olur.
Batı'nın da başına bela olur. Batı evet, bunu görmesi lazım. Evet. Eğer Batı terörizmden korkuyorsa, hepimiz korkuyoruz ki korkuyor. İşte Paris'te atılan bombalar, Türkiye'de atılan bombalar, başka ülkelerde daha önce atılan bombalar hepimizin istemediği, arzu etmediği şey. Ama siz bir ülkeler, kendi sınırınız dışındaki ülkeleri yapılandırmaya kalkar, üzerine basarsanız, oraları tekrar yeniden haritalandırırsanız, orada husumetler artar. Amacımız barış oluşturmak mı? Orta Doğu'da barışı sağlamak mı? Yoksa istikrarsızlık yaratılıp dünyanın başını belaya sokmak mı? Bunu da Batılıların da iyi düşünmesi lazım.
Mesela Amerika'daki bazı düşünce kuruluşu üyeleri, neokonlar, özellikle mesela bir tanesi Suriye ile ilgili şunu söylüyor. Suriye'de diyor tarafları birbiriyle diyor daha güçlü savaşır hale getirelim ki diyor biz Amerika'da diyor rahat yaşamaya devam
yani
edebilir.
Yani o fikirdi tabii.
Şimdi bu direkt kan dökücü bir politika. Evet. Ve bu politika bugüne kadar Amerika'ya ve Avrupa'ya hiçbir fayda sağlamadı. Dediğiniz gibi kendi huzurlarını
sağlamaz. Çünkü zulmeden kişi ve devletler sonunda onun karşılığını alırlar.
Evet.
Onun için zulümle hiçbir yere varılmaz. Yumuşak bir güçle. Şimdi Orta Doğu baharı başladı biliyorsunuz. Arap baharı. Hı hı. Tunus'ta başladı. 2011'in başları veya işte 2010'un sonlarında. O Orta Doğu'ya demokrasi geliyor falan diye bu yutturulmaya çalışıldı. Evet. Ben o zaman NATO'nun Orta Doğu Akdeniz Grup Başkanıydım. Evet. Toplantılar yaptık Atina'da ve diğer ülkelerde. Başkanlığımı da kullanarak bir ülkeye zorla demokrasi getirilmez. Eğer o ülkenin içindeki kişiler demokrasi istiyorsa biz onlara ancak yardım edebiliriz dışarıdan. Bilgi olarak, yumuşak güç olarak vesaire. Şimdi Arap Baharı diye pohpohlanan, Orta Doğu'nun daha iyi olacağını ifade eden batılı güçler, destekleyenler ne oldu şimdi? Orta Doğu daha mı iyi?
Her girdikleri yerde enkaz bırakıp çıkıyorlar.
Devamlı Müslüman insanlar ölüyor. Yani ister Müslüman olsun ister Hristiyan. Hristiyan da ölüyor. Suriye'de Hristiyan nüfusu var. Kim olursa olsun insan ölüyor. Sivil halk ölüyor. Devamlı onlarca, yüzlerce bir Irak savaşında milyon üzerinde insan öldü. 5 milyon insan Irak'tan göç etti başka ülkeler. Şimdi Suriye'de aynı şey oluyor. Şimdi bunları daha akılcı, daha iyi politikalarla diktatörlük rejiminden daha yumuşak rejimlere geçirmek için Batı gayret edebilir. Türkiye de gayret edebilir. Tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama askeri güçle bunları hizaya getirmekin sonuçları işte bu olur.
Evet. Yani. Zaten sevgiyle, dostlukla hep halletme taraftarıyız. Evet. Diğer türlüsü de çok denendi. Hala zaten denemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla da her yerde büyük bir karmaşa, kan, gözyaşı, insanlar perişan durumdalar, göç etmek durumunda kalıyorlar. Yani. İnsaniyete aykırı, yani. Türk-İslam ahlakına aykırı. Yani bütün bunlar Hristiyanlara da aykırı, İncil'e de aykırı, Tevrat'a da aykırı.
Bütün dinler insanlığa aykırı.
Onun için...
Din tabii önemli bir faktör ama... Yani ister inansın ister inanmasın insanlığa aykırı. Şimdi 21. asırdayız. Teknoloji gelişti, dünya gelişti, refah arttı batıda bilhassa. Şimdi 20. yüzyılda iki tane büyük savaş yaşadı. Milyonlarca insan öldü. Şimdi 21. yüzyılda niye ölüyor? O tecrübeleri batı, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'daki savaşlardaki tecrübeleri dikkate alarak tekrar 21. yüzyılda insan ölmesini önleyemez mi? Eğer tarihten ders almıyorsak o zaman nasıl bir politika oluşturuyoruz? Şimdi mesele şu tahmin ediyorum. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı yıkıldı. Orta Doğu coğrafyası paylaşıldı. İşte sömürge oldu. Türkiye Atatürk sayesinde rahmetle anıyorum bir tek Türkiye Cumhuriyeti halkı Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti kendi hükümranlığı, hürriyetini korudu. Onun dışında Osmanlı toprağında ve uzak doğudaki, güneydoğudaki, Asya'daki tüm Müslümanlar esir oldu. Birinci yapılanma, 1. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı'nda da yeniden dünya yapılandı. İşte Orta Doğu haritası çizildi bugünkü. Sömürge olan ülkeler bugünkü sınırlarla devletler kuruldu. Vesaire. Tamam. Madem siz kurdunuz bu devletler, şimdi niye yeniden harita çiziyorsunuz? Bu devleti İngilizlerin öncülüğünde Orta Doğu haritası çizildi. Sovyetler Birliği yıkıldı. Önemli bir olay 1990'da. Ondan sonra dünya yeni bir değişime başladı. Yeni bir değişim başladı dünyada. Terörizm, bölgesel krizler, etnik çatışmalar körüklendi. Şimdi Sovyetler de aldı. İkinci bir dünya yapılandırılmaya çalışılıyor. Yani devamlı insan kanı pahasına bu süreçlerin devam etmesi insan vicdanı alacağı bir durum değil.
Bence yapılan hata bizim ülkemizdeki yöneticilerin de yaptığı hata. Bu Amerikan, İngiliz ve Avrupa derin devletlerinin yaptıkları planları halka deşifre etmiyorlar. Yani
onların hakkı da istemez, normal istemez.
İstemezler, yani. Onların halkları da karşı, doğru evet. söylüyorsunuz. Bence yanlış hedef gösteriyorlar. Mesela bu George Bush'un önderliğinde Amerika'nın Irak'a yaptığı operasyonların hep petrol sebebiyle olduğu, işte oradaki menfaatleri doğrultusunda yapıldığını söylediler. Bu doğru değil. Çünkü George Bush'un kendisi zaten bunu bir Haçlı Seferi olarak görüyorum dedi. Evet. Ve evangelistlerin telkinleriyle bu şeyin operasyonun içine girişti. Dolayısıyla da her şeyi maddiyata dayandırıyorlar. Mesela evet. Güneydoğu'da PKK olayı var diyorlar, terör olayı var diyorlar. Ekonomiyi işte ekonomik yatırımları arttırırsak, insanların işte gelirlerini arttırırsak çözüm buluruz. Öyle bir şey yok. Dünyada olaylar ideolojik olarak yürüyor. Adamlar mesela PKK dünya derin devletleri tarafından oluşturulmuş ve komünizm ideolojisi kullanılarak bir hedef dahilinde hareket ediyorlar. Mesela işte CNN'de çeşitli yerlerde Pentagon'da generallerin Türkiye evet. haritaları yayınlanıyor. Net kimlerin hazırladığı tabii, belli. Tabii. Burada bir şey Kürdistan haritası yayınlanıyor mesela. Kürdistan Türk topraklarında evet. oluşturulmuş. Evet. Açık açık diyorlar ki biz Türkiye'yi böleceğiz diyorlar. Dolayısıyla da bazı planlar bunun dahilinde yürüyor. Bizim de bu planları savaşarak değil, tabii ki düşmanlıkla çarpışarak değil ama çeşitli diplomasiyle, siyasetle, dostlukla, iman edenleri belki inançları doğrultusunda ikaz ederek çözmemiz gerekiyor problemleri.
Tabii Türkiye'nin derinde çok koz vardı, iyi kullanılması lazım. Birinci koz, biz NATO üyesiyiz. NATO İttifakı önemli bir kurum. Dünyada en başarılı uluslararası kurum olmuştur. En uzun yaşayan, en başarılı kurum. Amacına ulaşmıştır. Karşısındaki tehdit Sovyetler Birliği'ydi, onu dağıtmıştır. Ve devam ediyor şimdi. Şimdi NATO nedir? NATO, Washington Anlaşması'yla kurulmuş bir savunma ittifakı. Beşinci maddesi der ki, NATO sınırları ittifakın sınırlarından geçer. NATO üyesi ülkelerin herhangi bir sınırına müdahale tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılır. NATO ülkelerinin toprak bütünlüğü, NATO'nun tüm toprak bütünlüğü demektir. Bunlar çok önemli.
Önemli.
Şimdi bizim toprak bütünlüğümüz tehdit altında. Kimin şeysiyle? Batı'nın da tehdidiyle. O zaman bu NATO'nun bu şeyini iyi kullanmamız lazım.
Evet.
NATO'yu bir. İki, tarihten gelen bir tecrübemiz var, biraz evvel de söyledim. Orta Doğu coğrafyası nedir? Nasıl bu hale gelmiş? Türkiye, Osmanlı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulundan itibaren nasıl bir politika izlemiş? Bilhassa Türkiye Cumhuriyeti. Bunlardan ders alınması lazım. Ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın arşivleri iyi kullanılması lazım. İkinci husus bu. Üçüncü husus, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumakla mükellef olan NATO'nun yanında menfaatimizin toprak bütünlüğü açısından bizim hedeflerimiz, politikamız Irak'la, İran'la, Suriye'yle çatışmaz, örtüşür. Çünkü buralarda kurulacak yeni devletler Suriye'yi de böler, Irak'ı da böler, İran'ı da böler, Türkiye'yi de böler.
Evet.
O zaman biz bu ülkelerle niye bu hale geldik? Onun için elimizdeki kozları iyi kullanmamız lazımdı. Yani böyle bir yeni haritanın çizilmesine mani olacak devletlerle iyi geçirmemiz lazım.
Evet. İran'la, Rusya'yla da, özür dilerim,
Irak'la,
oraya gittim ama.
Tekrar ediyorum, evet. Suriye'yle.
Evet.
Suriye'nin rejimi arzu edilmeyen bir rejim. Tamam. Ama o Suriye'nin rejimi. Ona Suriye halkı karar verir. Ben niye Suriye'nin içlerine karışıp da her şeyin önünde herkesin öncülüğünü yapayım? Bunlar tabii hangi şartlarda, bilmediğimiz ne gibi konular var ki, ne gibi bilgiler var ki bunlar yapıldı, bunları bilemiyorum. Bunların iyi yani söylediğim faktörlerin iyi planlanması lazım ki bu coğrafyayı böldürmeyelim. Böldürmemek için de dediğim gibi bu tarihi tecrübeleri iyi kullanmamız lazım. Buralarda arzu edilmeyen gelişmeler görüyorum. Belki hükümet de arzu etmedi böyle bir durumu. Ama geldiğimiz nokta da bu.
Bence yanılgıya düşmelerinin en önemli sebebi Muhtemelen Amerika ve bazı vaatlerle Türkiye'yi yanlış yönlere yönlendirdi diye düşünüyorum. O da şu, büyük abi siz olacaksınız, Orta Doğu sizden sorulacak, Irak, Suriye, işte çeşitli bütün ülkeler size bağlanacaklar, Barzani de size bağlanacak, Suriye de size bağlanacak, siz işte temel mihenk taşı olacaksınız.
Demokrasi önce da, olacaksınız, önce olacaksınız demiş olabilir.
Bunu da askeri yöntemlerle halledeceğiz. Siz bize güvenin, arkadan gelmeye devam edin. Bence en büyük hata bu oldu. Birincisi biz askeri operasyonlarla hiçbir zaman bir birlik oluşturulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz Türkiye'nin liderliğinde bir birlik olabilir diyoruz ama bu böyle işte şuraya operasyon yap kendine bağla, Suriye'ye operasyon yap kendine, böyle bir birlik değil de insani ilişkilerle mesela bir grupla siz bağlantınızı arttırırsınız, siyasi ilişkinizi arttırırsınız, ticaretinizi arttırırsınız, vizeleri, pasaportları kaldırırsınız. Adnan Bey bunları yıllardır anlatıyor. Arkasından da ittifak arttığı için doğal olarak bir birliğin içine girersiniz.
Evet.
Yani yine iki devlet olursunuz ama sanki bir devlet, bir milletmiş gibi sınırlarınız. Gidersiniz, gelirsiniz, istediğiniz gibi rahat birlikte hareket edersiniz. Böyle bir birliğe varız fakat bence Amerika farklı bir ve Avrupa farklı bir şeyi tarif ederek Türkleri yanılttı. Türk yönetimini yanılttı.
Şimdi
biz de bu hataların içine
düştük. Bu fikre karşı müsaade etsen ben bir iki şey söyleyeyim.
Zaten siz
şimdi bizim liderliğimizi Araplar kabul etmez. Evet. Bir defa reel politikayı konuşmamız lazım. Orta Doğu Osmanlı'dan sonra ülkeleri, Mısır, Filistin, Suriye, Irak halkı öyle eğitilmiş ki Osmanlı ve Türk karşıtları. Efendim Osmanlı bizi 300 sene sömürdü, 500 sene sömürdü, biz gelişmemizin sebebi bu falan gibi bir düşmanlık oluşmuş. Araplar hiçbir zaman kendi aralarından anlaşamazlar ama Türkiye'nin liderliğinde öyle bir şeyi kabul etmezler. Bir defa onu söyleyeyim. Yanlışsınız demiyorum. Güzel olur ama olmaz. Şimdi bunu bilen Cumhuriyeti kuranlar, kim Cumhuriyeti kuranlar? Atatürk liderliğinde İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Rauf Orbey vesaire. Osmanlı'nın önemli paşaları bunlar. Bunlar Osmanlı paşaları ve büyük tecrübe kazanmış devlet adamları. Orta Doğu'yu çok iyi biliyorlar. O cephelerde çatışmışlar, savaşmışlar. Araplar da çok iyi biliyorlar. Cumhuriyeti kurunca dış politikayı batıyla iyi münasebetlere, ekonomik, siyasi vesaire münasebetlere yönlendirmişler. Daha sonra 1948'de biliyorsunuz, 48'de kurulan doğru, NATO'ya 1952'de girdik. İnönü de desteklemiş CHP'de. O zamanın Demokrat Partisi Celal Bayar Menderes hepsi Allah rahmet eylesin desteklemiş. İnşallah. Niye? Selameti orada bulmuşlar. İyi ki de öyle olmuş. Yoksa Sovyetler Birliği zamanında Allah bilir biz ne olurdu. Evet. Batıyla batıya yönlendirmişler. Batı efendim çok iyi, her şeyi iyi falan demiyorum. Ama muasır medeniyeti maalesef İslam medeniyetinden sonra Batı temsil ediyor. 12. asır, 13. asırdan itibaren İslam gerilemeye başlamış, Batı ilerlemeye başlamış. Şimdi muasır medeniyete yönlendirmişler. Ama Batı'yla da münasebetlerimiz biraz evvel tenkit ettim Batı'yı. Çok iyi götürmemiz lazım. Orta Doğu'yla da kültürel, ekonomik, siyasi, tabii ki iyi geçinelim. Birlik olmaz ama iyi geçinelim. Ticaret yapalım. Onlara teknolojik yönden eğer daha yumuşak demokrasiye geçmek istiyorlarsa tecrübemizi aktarmak bakımından yardım edelim. Ama taraf olmayalım. Hepsiyle eşit mesafede olalım.
Doğru söylüyorsunuz.
Şimdi
İnsani
bakın,
davranalım yani.
Biz Suriye ile bozuşmadan önce İsrail ile Suriye arasında arabulucuk yapmak durumuna geldik. Hükümetin çok iyi politikası vardı o zaman. Sıfır komşularla iyi geçinme. Sıfır politika doğru değil de öyle politika yok dünyada.
Ama güzel bir hedefti.
Efendim bileşik kaplar gibi biriyle iyi olursun biriyle kötü olursun. Sıfır politika diye bir şey olmaz. Ermenistan'la sıfıra indirsin. Azerbaycan'la şey durumuna düşersin. Vesaire. Ha iyi geçinmek diyeyim ben ona. Sıfır demeyeyim de iyi geçinme politik. Çok iyi. Sıfır biraz aşırı laf. Dünyada tarihten beri böyle bir şey olmamış. İyi geçinmek. Güzel. Bakın bizi tarafsız, güvenli devlet kabul ediyor. Hem İsrail hem Suriye. O durumdan biz sonra ne duruma düştük? İsrail'le böyle olduk. Suriye'yle böyle olduk. Irak'la böyleyiz. İran'la böyleyiz. İran'a az mı yardım ettik nükleer savaşta? Batı'yı bıraktık. Brezilya'yla beraber Birleşmiş Milletler'de müttefiklerimize karşı oy kullandık. İran lehine, İran'ın nükleer silahlarını efendim kabul edilir bir şekilde çözmek üzere. Ama İran bugün bize düşmanlık yapıyor. Onun için bu ülkelerin, bu devletlerin politikasını, yapısını çok iyi bilmemiz lazım. Ona göre münasebetler kurmamız lazım. Demek istiyorum. Ben Orta Doğu'yu çok iyi bildiğimi söyleyemem ama NATO Parlamento Heyet Türkiye'de başkanı ve aynı zamanda NATO Parlamentosu Başkan Vekilliği yaptım. 3 yıl Akdeniz Orta Doğu Grup Başkanı olarak bütün Orta Doğu'yu gezdik. Orta Doğu'yu iyi tanımaya çalıştım. Tamam, İslam ülkeleri iyi olmalarını isteriz. Gelişmelerini, kalkınmalarını isteriz. Dost olmak isteriz. Ama o ülkelerle arzu edildiği gibi bir birlik falan kurmak imkansız. Kabul
ama etmezler. Biz bu birliği kurarken sadece Arap ülkeleriyle kuracağız demiyoruz ki. Yani bizim grup olarak en azından düşüncemiz. Bütün Hristiyanları, Musevileri hepsini içine alacak bir birlik olsun istiyoruz. Mesela biz bunu kurarken Ermenistan'ı dışında bırakmayacağız. Rusya'yı evet. Ya da İsrail'i dışında bırakmayacağız ki. Dolayısıyla da yine sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirerek biz bu bölgede büyük bir birlik oluşturabiliriz. Amerika'yı da dışlamayız.
Ya inşallah.
Neticesinde Türklerin bence ahlakı, devlet gelenekleri, tecrübeleri bunu yapmaya müsait. Ama biz bence yanlış yolun içine girdik. Kullandığımız metot tamamen yanlıştı. Allah da ona karşılık tabii ki olumsuz sonuçlar ortaya çıkarttı. Evet. Bu arada yeni bir konuya geçmek istiyorum.
Tabii.
Başımızda çok büyük bir sıkıntı var diye düşünüyorum. O da başkanlık sistemi tartışmaları biliyorsunuz.
Evet.
Epey güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben bu konuda olumlu düşünmüyorum. Biz olumlu düşünmüyoruz. Sizin de görüşlerinize başvurmak istiyorum.
Fikrimi söyleyeyim. Şimdi 6 Haziran seçimleri önemli bir seçim.
Evet.
İşte bütün partiler seçim kampanyasını yaptılar. Uzun süre. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizzat Cumhurbaşkanı olarak seçim kampanyasına katıldı ve başkanlık sistemini işledi. Halkımız %41-42 AK Parti'ye verdi ve işte CHP, MHP, BDP'de işte oylar aldı. DDP veya belli oylar aldı. Yani AK Parti'nin oyu aşağı yukarı 7-8 puan düştü. Sonra koalisyonlar kurulmadı veya kurdurulmadı ne dersek diyelim. 1 Kasım'a tekrar seçime gidildi. Bu sefer başkanlık sistemi dillendirilmedi. Cumhurbaşkanı da sahaya inmedi. Ancak muhtarlarla toplantı yapıldı vesaire.
Çözüm
ama
süreci bitirildi.
Sahaya inmedi. Çözüm süreci bitirildi. Evet. Pek çok olaylar oldu yalnız bu arada. Pek çok olaylar oldu. İşte bu şeyde tren garının orada
Ankara, evet,
insanlar öldü, bomba atıldı.
Suruç oldu.
İç savaş denemeleri oldu vesaire. Ve tekrar AK Parti %49 oy aldı. Bu 49 oy alışının sebepleri analiz edilebilir. O olan olaylar, aman millet korktu, başımıza bir iş gelir vesaire, işte koalisyon olursa şöyle olur vesaire gibi. Millet korktu birçok şeylerden. Onun da tesiri var. Onlara girmek istemiyorum. Bir defa başkanlık sistemini benimsememiş oldu millet. O gösteriyi.
Net gösterdi bunu esasında.
Evet. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi rahmetli Özal başbakanken başkanlık sisteminden hiç bahsetmedi. Ama Cumhurbaşkanı olunca başkanlık sisteminden bahsetti. Başkanlık sisteminin sistemiyle Türkiye'nin daha hızlı kalkınacağını. Demirel karşı çıktı. Başbakandı o zaman. İkisi de sevdiğim, Allah rahmet eylesin insanlar. İkisiyle de yakın çalıştım. Sonra Demirel Cumhurbaşkanlığına çıktı. Dedi ki ya en iyi sistem başkanlık sistemi Türkiye için dedi. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan Sayın Başbakanımızken hiç başkanlık sisteminden bahsetmedi. Ne zaman Cumhurbaşkanı oldu? Başkanlık sisteminden bahsetti. 3 tane Türkiye'nin önemli siyasi şahsiyeti. Buradan bir yorum yapalım. Bu üçü başkanlık sisteminin Türkiye için daha iyi olduğu için mi yoksa kendi şahsi güçleri dolayısıyla mı? Özal iyi bir liderdi. Türkiye'yi iyi yöneticine kaniydi. Daha hızlı iş yapmak istiyordu. Demirel aynı. Tayyip Erdoğan da aynı. Şimdi şahıslara göre devletler dizayn edilmez.
Çok doğru. Sevsek de, çok desteklesek de.
Bak Özal'ı çok severim, Demirel'i severim. Erdoğan'a karşı da sevgim var. Yani ben kimseye karşı bir şeyim yok. Şahıs
ama
olarak. Ama politikalarını tenkit ederim. Ama şimdi biz yarı Orta Doğu ülkesiyiz. Batı ile yakın ilişkilerimiz var. Orta Doğu'dan farklarımız var, benzerliklerimiz var. Başkanlık sistemi Afrika'da uygulanıyor. Güney Amerika'da uygulanıyor. Orta Doğu'da uygulanıyor. Şimdi Orta Doğu kargaşa içinde. Onlar da başkanlık sayılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanıyor. Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Problemler var. Yani zaman zaman. Şimdi başkanlık sisteminin başarılı olduğu bir tek ülke var, Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika kurulurken kurucu unsurlar bu şekilde kurmuşlar. Başta devletler kurulmuş, sonra bu devletler birleşmiş devlet United States of America olmuş.
Yani parçalanmış birimleri birleştirmek için bu sisteme ihtiyaç duymuşlar.
United States of America. Amerika Birleşik Devletleri adı. Eyaletler birleşmiş. O zaman kim olacak? O eyaletin başkanı mı? Bütün halk bir başkan seçmiş. Onun şeyinde birleşmişler. Ama Amerika'da sağlam bir parlamento var. Kongre. Senato var. Ve hepsinin adı kongre. Bir de temsilciler meclisi diyelim var. Şimdi kongre çok güçlü. Kendi partisinden seçilmiş başkana bile zaman zaman kafa tutuyor. Kafa tutuyor derken gönderdiği kanun tasarısını kabul etmiyor. Bizde öyle parlamento olabilir mi? Orada dengeler oluşmuş kurumlar arasında. Sağlam kurumlar var. Anayasa sağlam. Bizimki gibi devre göre karar, kusura bakmasın anayasamız zaman zaman öyle oldu. Baskı altında bir karar vermeyen bir anayasa var. Baskı altında karar vermeyen bir parlamento var. Baskı altında karar vermeyen bir yargı sistem var Amerika'da. Böylece denge içerisinde kurumlar ve kurallar var. Kurallar var. Kurallar tam işliyor. Şimdi Türkiye'de herkes ölümlü. Özal öldü bakın. Allah rahmet eylesin. Demirel öldü. Vefat etti bu sene. Allah rahmet eylesin. İnşallah. Tayyip Erdoğan Allah uzun ömür versin. İnşallah. Faniyiz hepimiz. Bir gün hepimiz öleceğiz. Şimdi şahıslara göre sistem olmaz. Şimdi bizde olmaz. Benim kanaatim. Özal zamanında da ben çok sıcak baktığımı söyleyemem. Şimdi de sıcak bakmıyorum. Şahsileşir ve Cumhurbaşkanı seçildiği sürece kendi partisine de hakim olur. Partisi ne derse onu yapar. Bugün öyle değil mi?
Evet.
Başkanlık sistemi uygulanır gibi. Muhalefetin bir esamesi var mı?
Yok.
İstediği kanun çıkıyor. Şimdi Batı demokrasileri böyle değil.
Mesela çok
pek çok konularda konsensüsle. Yani bir mutabakat da şey yapılır. Şimdi anayasa yapacaksanız tek partinin yaptığı bir anayasa yapamaz. Ülkede herkesin kabul edeceği bir anayasa olması lazım. Çünkü anayasa herkesin yasası ve devamlılık arz eden bir anayasa. Türkiye Cumhuriyeti işte bir kurucu unsurların yaptığı anayasa var. Sonra da askeri hükümetlerin, başka da parlamento çok değiştirdi. Onu söyleyeyim. Değişe bugünkü hale geldi. Hala efendim 12 Eylül asker anayasası deniyor ama inanmayın %80'i değişti. Onun için tekraren şunu söyleyeyim. Ben bir Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 45 yıl devlette ömrünü harcamış biri olarak biz parlamenter sistemimizi güçlendirmemiz lazım.
Çok doğru. Evet.
Partiler kanunu değiştirmemiz lazım. Seçim kanunu değiştirmemiz lazım. Milletvekilleri millet tarafından seçilip parlamentoya partinin değil milletin hakkını hukukunu korumak üzere gelmesi lazım. Parlamenterlerimizin çoğu kusura bakmasın hangi sorumluluğu olduğunu üzerinde hangi vebalin olduğunun farkında olduğundan emin değilim ben. Ben 4 yıl genel sekreterlik yaptım. 9 yıla yakında parlamenterlik yaptım. Parlamentoyu da iyi bilirim. Onun için milletvekilliği çok veballi bir iş. Milletin vekili olarak gidiyorsunuz oraya. Seçildikten sonra ne AK Parti milletvekilisiniz ne Kırıkkale milletvekili. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının, vatandaşının, milletinin milletvekilisiniz. Onun için önemli konularda. Tabii ki partinin koyduğu kurallar var. Parti disipline uymak var ama ülkenin menfaatini, ülkenin bekasını ilgilendiren konularda vicdanınızla doğruya karar vereceksiniz. Efendim şu şöyle emretti, bu öyle emretti ile karar vermeyeceksiniz. Onun için seçim kanunu değişmeli. Partiler anlaşın. Ondan sonra partiler kanunu değişmeli. Partiler ve gruplar ve parlamento. Genel kurul batı parlamentoları gibi çalışmalı. Şimdi geçenlerde de dostlarla yemek yiyoruz. Biz eski parlamento başkanı da vardı. Adalet Partisi'nde saygın bir parlamento başkanı. Hepsi şaşırıyor. Gruplar miting meydanı. Grup değil ki. Yani halk doluyor oraya. Genel başkanlar halka hitap ediyor. Seçimde zaten siz o mitingleri yapıyorsunuz. Parlamento çatısı altındaki gruplar parlamentonun bir organı. Grupta her parti kendi politikasını, iç ve dış politikayı, Türkiye'nin problemlerini tartışır. Milletvekilleri tartışır. İktidar partisinin grubu da hükümeti eleştirir. Yanlışları dile getirir vesaire. Yok öyle bir şey. Miting meydanı. Evvela bunları düzeltelim. Başkanlık sisteminden evvel.
İzin verirseniz ben de bir iki şey eklemek istiyorum. Amerika tabii modelini örnek gösteriyorlar ya, işte siz de belirttiniz, gene en çok iyi farklı işleyenlerden birisi çok o. Farklı. Fakat orada da çok büyük problemler var. Mesela birkaç gün evvel bütçe görüşmeleri vardı ya mecliste. Hiçbir tıkanıklık yaşamadık bugüne kadar. Ben her dönem bütçe geçiriliyor, bitiyor, görüşmeler tamam, yoğun çalışıyorlar vesaire ama neticede mecliste bir tıkanıklık yaşanmıyor. Halbuki başkanlık sisteminin olduğu Amerika'da sık sık bütçede biliyorsunuz kilitlenme oluyor çift başlılık dolayısıyla. İki partili evet, bir rejim tabii. Ve biri diğerine muhalefet ettiği için belki 1,5 ay memurların maaşları ödenemiyor. Bütün kamu kurumları kapanıyor. Evet. Artık halka hizmet veremeyecek hale getiriliyor. Ben iki partili bir başkanlık sistemi olduğunu düşünsem Türkiye'de, biri AK Parti biri CHP olsa ve bunların uzlaşmayla bütçeyi geçirebileceklerini asla düşünemiyorum. Tabii. Çok uzun süre Amerika'da olduğu gibi devlet kilitlenecektir, perişan olacaktır, memurlar maaşsız kalacaklardır. Evet. Onun dışında da yarı başkanlığı örnek gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanımız.
Olmaz, yarı demek Fransa, ya zaten çözüm değil demek.
Bir de orada da Nice, Savoie, Normandiya dahil 10 tane bölge Fransa'dan ayrılmak istiyorlar. Ya özellik ya ayrılma talepleri var. Dolayısıyla da hem PKK belası var başımızda, terör belası var. Hem sistem uygun değil, Orta Doğu ülkesiyiz. Orta Doğu'nun şartları gereği de riskler altındayız. Evet. Dolayısıyla da böyle bir dönemde Sayın Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için rejim değişikliğine gitmek sizin söylediğiniz gibi çok büyük hata olacaktır.
Olmaz. Biz 80 yıllık tecrübemizi, 90 yıllık tecrübemizi yeni bir sistem denemeyle vakit kaybetmememiz lazım. Evet. Denediğimiz sistemi iyileştirmemiz lazım. Evet. Bu şu anda Türkiye'nin en büyük problemi PKK ve iç savaş.
İç savaş neredeyse.
Şimdi buradan tüm halkımıza, Kürt vatandaşlarımız da dahil ki onların bunu bildiği kanaatindeyim, şunu söylemek istiyorum. Türkiye'yi bölmek isteyenleri temsil ediyor PKK. Bugün de gazetelerde açıkça söylediler. Zaten ben bunu eskiden beri tahmin ediyordum. Şimdi Türkiye'nin bölünmesi Kürt vatandaşlarımızın lehine mi aleyhine mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın, batı dolanların lehine mi aleyhine mi?
Hepsinin bir
bunu kim ister? Tabii ki. Biraz evvel söyledim, Kamuran Bey'in söylediği gibi batı küçülsün Türkiye. Büyük evet. Görüyoruz da bir. İki, bölünmesinin de imkansızlığını söyleyeceğim. Bakın 4-5 gün evvel dedim, 3-4 gün evvel bir Güneydoğu milletvekili oğlu Karadenizli ile evli. Kızı bilmem Bursalı ile evli. Türkiye'de milyonlarca Türk ve Kürt vatandaşlarımızla evli insan aileler var. Biz öyle diğer Irak gibi, Suriye gibi izole olmuş bir şey değiliz. Osmanlı kültürüyle zaten hemhal olmuşuz. Şimdi milyonlarca. Kimisi diyor ki 10 milyon. Bilemem, abartılı rakamlar da olabilir.
Belki
kimisi
de doğrudur.
Ama milyonlarca. E şimdi ne saf Türk-Kürt karışımı olmayan Kürt bulabilirsin, ne de Türk bulabilirsin. Türk de, Türkler de Kürtlerle evlenmiştir, Çerkezler, aklınıza gelen herkesle evlenmiştir. Şimdi bizde efendim şu şu bunlar evlenilmez, böyle bir şey yok. Bakın benim yeğenim 3-4 sene evvel Vanlı Kürt aileden bir kızla evlendi. Kırıkkale'de. Her gittiğimde gayet de memnunuz. Annesi bile biraz Türkçe konuşamıyor. Hala da bu evlilikler devam ediyor. Onun için ayrılmak veya ayrılmanın imkansız olduğunu düşünüyorum da bir defa. Ama bize enerji kaybettiriyor. Güç kaybettiriyor ve Güneydoğu'ya en büyük zararı veriyor. Bu fikirde olanların iyi düşünmesi lazım. Çok iyi düşünmesi lazım. Zayıf bir Orta Doğu'da Kürt devleti manipülasyon devlet olur. Kusura bakmasınlar. Batı'nın kullanacağı Rusya'nın artık kim? Rusya'da şimdi heveslendi. Selahattin hemen oraya gitti bilmem de. Rusya'yla aramız açıldı ya Selahattin Bey. İyi de bir insan. Ben yüz yüze konuştuğum zaman da severim kendisini ama
biz de öyle.
Bu son söyledikleri de kabul edilir bir şey değil.
Baskı altında olduğunu
sonra ben geçenlerde başka bir milletvekilliği yaptı. Şimdi belediye başkanı tesadüfen havalanda rastladı. Ondan görüştüm. Ya siz bu ülkenin vatandaşsınız. Bu ülkenin ekmeğini yiyoruz hepimiz. Hepimiz. Bu ülkenin nimetlerinden istifade ediyoruz. Evlatlarınız bu ülkede. Siz Türkiye aleyhine çalışmakla ne kazanıyorsunuz? Böyle bir ülke dünyada görmüyorum ben. Bakın Amerika dediğimiz ülke bir karma ülke. İngilizler, Fransızlar, İspanyollar, Portekiz hepsi gitmiş oraya göçebe. Sonra Afrika'dan zenciler, bilmem uzak doğudan gelmiş. Ama hepsi ben American'ım diyor. I am American. Bir Çinliye ben Çinliyim dedirtemezsiniz. Niye? Ekmeğini orada yiyor. Geçimi orada, geleceği orada. E şimdi biz niye böyle olmayalım? Gidip de Türkiye'yi kapalı kapılar arkasında Batılılarla bir olup şikayet etmek, Rusya'ya gidip bilmem ne, öyle mi oldu, böyle mi oldu bilemem ama bunları yaşadım ben NATO'da.
Teksip olmaz. Etsinler tabii.
Bunlar olmaz.
Evet.
Bunlar vebaldir. Bunlar dinen de mübah değildir, ahlakan da mübah değildir tabii. Bilmem ne. Bir de milletvekiliyken bu açılım başladığı zaman ismini söylemeyeceğim. Güneydoğulu, Kürt kökenli bir milletvekili. Bir kahve içelim dedi bana. Buyurun içelim. Bu açılım tam evet. Az gidiyor. O da endişeliydi. Vahit Bey dedi. Babamdan bana bir vasiyet var dedi. Evladım, bu millet. Bu millet dediği içinde herkes var. Bu millet. İslam'a Selçuklu'yu da katarsak saçlı seferlerin bir kısmını Selçuklu karşıladı. 700 yıl diyelim. Hizmet etmiştir. Bu millete ihanet edersen hakkımı helal etmem demiş. Bakın bu benim hafızamda. Maşallah. Bunu söyleyen de beni dinliyorsa şimdi keşke dinlese, biliyor kendisini. Şimdi böyle bir güzel şuur varken biz niye PKK'nın altına sürdük milleti? Kürt vatandaşları.
Yalnız bıraktık.
Benim
yalnız
içim
bıraktık.
Yanıyor.
Evet.
Bu yanlıştan içim yanıyor. Halkı kendine çekip, halkla görüşerek, halkın problemlerini çözerek, PKK'yı da marjinalize ederek çözülür bu durum. Böyle PKK'yla pazarlık yaparak Oslo'da, yabancı ülkede, Birleşmiş Milletler yok bilmem yabancıların bulduğu yerde. Niye ben müzakere edeyim? Türkiye'nin iç içini niye ben dışarıya taşım? Onlar yanlıştı, kusura bakmasınlar.
Yanlıştı, doğru.
Ben yanlıştı. O zaman da söyledim, milletvekiliye bugün de aynı şeyleri söylüyor.
Bizim muhatabımız...
Onun için bu son şeyim söyleyecektim, şimdiden söylemiş
İnşallah.
Oldum. Keşke herkes dinlese de bunu şey olsa. Ben televizyonlara da çıkmıyordum. Bakın ilk defa milletvekilinden ayrıldığımdan beri belki 1-2 çıktım. 4-5 yıldır. 4-5 yıldır da hiç çıkmıyordum. İlk defa
bizim
çıktım.
Bizim için şeref oldu. Bizim çok ciddi bir kitlemiz var dünya çapında.
Tevfik Ertuğrul da benim çok sevdiğim.
Rahmetli, evet.
Sizin de akrabanın arkadaşımızdı. Özal da onu biliyorsunuz.
Evet. Devlet planlamaya
getirdi vesaire. Bizim yakın dostumuzdu. Yani.
İnşallah. Efendim ben iki çok önemli tehlikeye dikkat çekmek istiyorum izninizle. Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde bazı vakti zamanında imzalanmış olan sözleşmeler şu anda Türkiye'nin üniter yapısı için ciddi risk teşkil ediyor. Ben başkanlık sistemiyle dolaylı olarak da özellikle federasyon konusuyla Batı'nın Türkiye'yi bölmek istediğini düşünüyorum. Bu sebeple de AK Parti'nin, hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu oyunlara gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. 2000 yılında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi imzalanmış ve 2003'te yürürlüğe konmuş. Sizin malumunuzdur, ikiz yasalar denilen 4867 ve 68 numaralı kanunlar onaylanmış. Ve bunlara göre de halkların diyor, ulusların demiyor. Yani bir yerde etnik kökeni, belli bir etnik kökene dayalı bir grup ayrı bir halk oluşturur diyor. Ve bunların kendi geleceklerini tayin etme yetkileri vardır diyor Birleşmiş Milletler. Bu sözleşme maddelerini de gözden geçirdiğimizde bir tanesi diyor ki mesela halklar kendi geleceklerini tayin ederler diyor. İkincisi kendi doğal kaynakları ve zenginliklerini değerlendirme hakkına sahiptirler diyor. Üçüncüsü de bu sözleşmeye taraf olan devletler kendi geleceklerini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir diyor. Ve hükümlere uygun olarak diyor diğer devletler, milletler de bunlara saygı gösterir diyor. Şimdi birinci tehlike bu. Yeni anayasa düzenlenirken hiçbir şekilde halkların kendi geleceklerini tayin etmesi, kendi doğal kaynakları üzerinde inisiyatif kullanması gibi bir takım yetkilerin verilmemesi gerekiyor. Çünkü böyle bir durumda tabii. Mesela PKK...
O konuda fikrimi söylerim size bir
tabii ki, buyurun. PKK, Güneydoğu halkını direkt Birleşmiş Milletler'e referandumla ayırma yolunu gidecektir. Bu tabii, konudaki tabii. Görüşlerinizi alabilir.
Şimdi Birleşmiş Milletler bir takım talepler üzerine, Filistin meselesi var, ona benzer, bu tip şeyler koyabilir. Devlet Türkiye'de desteklemiştir muhtemelen. Fakat Birleşmiş Milletler'in koyduğu kurallara kim uyuyor? İsrail'le ilgili aldığı onlarca karar var. Hiçbirine uymadı İsrail. Başka konular var, uymadı. Çünkü ben uyulsun, uyulmasın demiyorum. O çeşitli sebeplerle, çeşitli gerekçelerle konmuş hükümler. Türkiye'yi de bağlamaz, kimseyi de bağlamaz. O zaman Fransa'daki ayrılıkçılar ayrılsın bakalım. Birleşmiş Milletler bu çartırı var diye. Fransa büyük devlet. Birleşmiş Milletler'in de Güvenlik Konseyi üyesi. Rusya'da pek çok etnik gruplar var. Abazalar var, Çeçenler var, efendim Gürcüler var. Gürcistan'ın yarısını aldı biliyorsun tekrar savaşta. Efendim bir sürü Türk gruplar var, Tatarlar var. Rusya'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi. Ayrılsınlar bakalım. Şimdi eğer böyle bir madde her etnik grubu ayrılsa dünya yönetilemez. Bakın size söyleyeyim. İnsanlığın başı belaya girer ve kaos olur dünya. Dünyada. Hindistan'da binlerce lisan var. Binlerce çeşitli gruplar var. Onun için bunları konuşurken, bunları koyarken tabii ki hangi gerekçelerle konduğunu bilemem. Birleşmiş Milletler de dünyanın kaosa girmesini istememesi lazım. Birleşmiş Milletler niye var? Dünyada barışın, sulhün sağlanması, insanların ölmemesi vesaire için var. Eğer biz her etnik gruba özellik veya devlet kurdurursak dünyada binlerce, on binlerce devlet kurulur. Tekrar ediyor, dünya kaosa girer ve dünya yönetilemez. Böyle şey olmaz.
Burada bir tek tabii dikkat etmemiz gereken konu Fransa'yı belki İngiltere'yi bölmeye çalışmıyorlar ama Türkiye üzerinde net böyle
ama
bir oyun olduğu için.
Evet.
Ben de onu söylüyorum.
Biraz evvel konuştuk onları. Evet. Biz doğru politika izlersek, Cumhuriyet'in tecrübelerinden, geçmiş tarihimizden tecrübe alarak, arşivlerimizi kullanarak, diplomasimizi kullanarak yürürsek bunlar hiçbir başımıza gelmez.
İnşallah. Bir ikinci bir konu daha vardı. O da Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özellik Şartnamesi.
Tamam.
Onda da yine pek çok Avrupa Birliği, mesela bize bunu 1993 yılında imzalatmışlar. Hı hı. Yerel yönetimlerin işte yetkilerinin arttırılması, özerkliğe geçişi vesaire. Öcalan'ın şiddetle savunduğu bir şey bu. 1993'te bize imzalatıyorlar ama ne hikmetse Avrupa Birliği üyesi olan Fransa bunu 2007'ye kadar direniyor, imzalamıyor. Bir bunu söyleyecektim. Bir de 31 ülkenin çekincesi var. Bizim de şerhimiz var. Şu anda bizim bu şerhimizin kaldırılması yönünde güçlü argümanlar var. Mesela geçen gün Sayın Bakan Süleyman Soylu Avrupa Birliği özellik yerel yönetimler özellik şartnamesi için diyor. Bütün zemin hazırlanmış durumda diyor. Bir sonraki adımı atmaya kaldı diyor.
Tabii bunlar bu bayağı üstü söylenmiş için. Laflar yani bilmeden söylediyse yanlış söylemiş.
Söyledi basında yer aldı.
Olmaz o zaman etmedi. Türkiye paramparça olur.
Paramparça olur.
Olmaz. Şimdi şöyle özellik şartı bir ileri uç. Kaç ülke uyguluyor Avrupa'da bilemem. Bakın Almanya federal ülke. Niye? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı onu öyle yaptı. Çok güçlü devlet olmasın diye. Tamam mı? Federal ama hepsi de Alman. Almanya'da bir etnik grup da yok. Onların ayrılması diye bir şey söz konusu değil. Almanya bile bundan çok şikayetçi. Çünkü sistem çalışmıyor. Her eyaletin hükümeti var, parlamentosu var, merkez var. Devamlı çatışma ve kaynak israfı. Anlatabiliyor muyum? Almanlar şikayetçi. Ki hepsi aynı oldu halde. Kim koydu bunu? Garip devletler. İtiraf devletleri. İkinci Dünya Savaşı'nda garip devletler kim? Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya. Bunlar Almanya'ya dikte ettirdiler. Buna rağmen Almanya çalışkan bu hale geldi. Ki Almanya şikayetçi. Onun için şunu olabilir. Yerel yönetimlerde yetkiler artırırsın. Hangi yer? Hizmet yetkiler mi? Bir takım yetkileri belediyelere devredebilirsin. Bütçesini koyarsın bilmem ne. Bütçede, merkezi bütçeden gidecek. Tamam. Hizmetlerin daha rasyonel, daha hızlı gitmesi için ama özellik manasına söylemiyorum ben bunu. Özal da bu. Başlamıştı bu. Ama yani şimdi siz eğer yerel yönetimi özellik şartı verirseniz emin olun Edirne bile merkeze kafa tutar. Allah biz halkımızı olsun. Biliyoruz.
Hayır, öyle bile.
Sadece Güneydoğu meselesi değil. Kaos olur Türkiye'de. Yani milletler kendi kültürüne, kendi özelliklerine göre yönetilmesi lazım. İlla Avrupa Birliği şartında öyle diye ben özellik şartını getirmeyebilirim. O şart olduğunu da düşünmüyorum ben. Tamam. Ben yerel yönetimlere şu görevleri verdim kardeşim. Benim iç işlerim o kadar karışamaz yani. Yani onun için ona da ben muhalefetim.
Kesinlikle.
Özellik şeklindeki bir anlayışa özel değil. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve hizmetlerin yerinde yapılması. Yalnız burada şunu da söyleyeyim. Üzülerek söyleyeyim. Belediyelere gördüm ben. Belediyeler en zayıf liyakata sahip insanları istihdam eden kurumlar. Yani merkezi hükümette bile liyakat problemi var. Hele belediyelerde ciddi liyakat problemi var. Siz yeterli yönetim anlayışına sahip olmayan, istihdamda liyakat gözetmeyen, gözetemeyen veya gözetmeyen belediyelere denetimsiz kaynaklar aktarırsanız çok daha felaketle karşılaşırsınız. Evvela belediyeleri bir hazırlamamız lazım. Denetim mekanizmalarını iyi oluşturmamız lazım. Yani devlette yetki de önemli, denetim de önemli. Niye denetim yapıyorsun? Halkın verdiği vergilerin iyi kullanıp kullanılmadığını. Bu merkezi hükümette bile problem var denetimde. Onu da ifade edeyim bu vesileyle. Yani demokrasilerde en önemli husus vergiyle toplanan halkın parasının halkın hizmetine doğru yerlere gitmesidir. Çarçur edilmemesidir. Bu maalesef Orta Doğu'da da bizde de zafiyetler var bu konuda biliyoruz. Pek çok olaylar oluyor falan. Parlamento denetimi iyice kalkmış vaziyette şu anda. Evet. Neredeyse.
Güneydoğu'daki zaten asker ve polisin Güneydoğu'da terörle mücadelede zorlanmasının tek sebebi Güneydoğu'da bazı belediyelerin biliyorsunuz çukurlar açması, propaganda yapması.
Şimdi belediyeye verdiğim para PKK'ya gönderiliyor. Bunu biliyoruz biz.
O zaman devlet biz de bunu bile bile nasıl bu?
Ve benim vergim de PKK'ya gidiyor ve PKK'da silahla bize dönüyor. Bunlar oluştu Türkiye'de. Olmaz.
Allah'ın sürgesin bir de denetim, bunun özelliği.
Belediye özelinde denetim sıfır. Açık söyleyeyim. Sıfıra yakın. Adı var kendisi yok. merkezi dönem harcamalarda da problemler var.
Evet.
Denetim konusunda.
Evet.
Devlet demek, demokrasi demek, gelişi güzel yönetim demek değil, keyfi yönetim değil, tam tersine kuralların işlediği, mekanizmaların çalıştığı, açıklığın ve şeffaflığın hakim olduğu, herkesin göz önünde olayların cereyan ettiği bir rejimdir. Öyle olmazsa zaten demokrasiden bahsetmek mümkün değil.
Mümkün değil. O zaman özetlemek gerekirse başkanlık sistemi, özellikle federasyon, Allah korusun Türkiye'nin bölünmesi
yok,
demek
Türkiye,
olur.
Yok, Türkiye gitmez. Türkiye'ye kaosa girer.
Evet.
Kaosa girer.
Allah sakındırsın tabii. İnşallah,
İnşallah
güçlü.
Zannediyorum, şunu da söyleyeyim. Hükümet bu kadar olaylardan sonra işin farkına varmıştır.
İnşallah, inşallah.
Onu da söyleyeyim. Ama keşke bunun 5 sene, 6 sene evvel farkına varsaydı.
Evet, zararın neresinden dönülsek ya.
Ama şimdi farkına vardı ama işte çok karmaşık hale geldi.
Evet.
Yani öyle bir durum var.
Allah yardımcıları.
Güneydoğu'daki halkımızın asla zarar görmesini istemiyorum ben. Çünkü madem beraber yaşayacağız, bu iç sokak sokak çatışmalarda maalesef PKK'nın tutumu yüzünden halk büyük zarar görüyor. Yani sivil halkı çok titizlikle güvenlik güçlerimizin gözetlemesi lazım ki öyle olduğunu da biliyorum ben.
Evet.
Yani öyle olduğunda
Allah yardımcıları olsun. İşleri hiç kolay değil. Ama tabii ki müdahalenin şart olduğunu düşünüyoruz.
Evet.
Çünkü Allah korusun ama dedim ya, Güneydoğu'nun tamamen kopup ayrılması noktasına doğru bir gidişat vardı.
Yani,
bence çok yerinde bir müdahale
evet,
oldu. Geç bile oldu.
Geç kalındı ama müdahale gayet tabii.
Evet.
Yani savaş olsun, kan dökülsün istemiyoruz.
Biz de.
Keşke olmasaydı ama ülkeyi de göz göre göre başkasının eline
veremeyiz. Yani. Belki çok daha geniş çaplı tutuklamalar yapılabilir. Yani biz tabii ki kimse ölsün istemiyoruz ama KCK operasyonlarıyla rahatlıkla her yer güvenlik altına alınabilir.
Evet. Yani maalesef devlet organizasyonunu kurdular bu barış açılım sürecinde. KCK hükümetleri, Kongregel Parlamentosu, PKK Silahlı Kuvvetleri, Gençlik Teşkilatları, mahkemeleri, vergileri, bir devlet oluşumu oldu. Bunlara niye seyirci kalındı? Bunu anlamakta zorluk çekiyor. Ama bugün anlaşılmış olması da yine hiç olmazsa bizi ümitlendiriyor.
İnşallah. İnşallah çok yakın gelecekti. Kanun ve hukuk çerçevesinde PKK diye bir şey kalmayacak.
İnşallah.
Bütün vatandaşlar da huzur içinde yaşar.
Güneydoğu halkımız da rahata kavuşacak.
Tabii inşallah.
Oraya yatırım gibi yağması lazım.
İnşallah.
Yağmur gibi yağıp istihdam yaratıp oradaki işsizler, fakirler iş bulup evlenip aile kurup, şimdi istikbal bekleyen, aile kurup geleceğe ümitle bakan bir kişinin daha da götüremezler. Oradaki fakirlikten istifade ediyorlar. Biraz evvel, daha evvel söyledim, fabrikalar kurmaya çalıştık, yaktılar. Niye? İşsiz kalsın ki çocuklar, ben onu daha götüreyim, parayla asker, paralı asker gibi kullanayım. Şey bu, sistem bu maalesef. Eğer bir huzur ortamı oluşursa, Güneydoğu'ya ciddi yatırımlar yapılır. Vatandaşların güvenliği sağlanır ise, çocukları da iş aş bulursa mesele çok daha onlar için daha iyi olur, bizim için de iyi olur.
İnşallah.
Evet.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programa katıldığınız için çok güzel bir sohbet oldu. Tecrübelerinizden faydalandık. Şeref duyduk.
Ben de
çok
teşekkür ederim. İnşallah mesajlarımız yerlerine ulaşmıştır, ulaşıyordur.
İnşallah.
Evet.
Bu haftaki Başkent Birikimleri programının konuğu Sayın Vahit Erdem'di. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.